Ayrım 73.
Sayfa 567. Köpek yavrusu İlyusha'nın yanında yatıyor, kıpırdanıp duruyordu. İlyusha dudaklarında bitkin bir gülümseme, ince, solgun, kupkuru eliyle tüylerini okşuyordu. Köpeği sevdiği belliydi ama... Ama Juçka değildi bu. Juçka yoktu. Juçka ile bu yavru birlikte olsalardı, işte İlyusha o zaman mutlu olurdu. Kapıdan giren Kolya'yı ilk gören çocuk, Krasotkin diye haykırdı. Bir telaş göze çarptı. Çocuklar geri çekilip yatağın iki yanında sıralandılar. Öyle ki bir anda ortalarında görünmüştü İlyusha. Yüzbaşı Kolya'ya doğru koştu. ''Buyurun, buyurun, değerli konuğumuz.'' diye kekeledi. ''İlyusha'cığım bak, Bay Krasotkin seni görmeye gelmiş.'' Ama Krasotkin elini yüzbaşıya aceleyle uzattıktan sonra görgü kuralları bakımından hayli bilgili olduğunu gösterdi. Doğrudan koltuğunda oturan yüzbaşının karısının yanına gitti. Çocuklar önünü kapadıkları, yeni gelen köpek yavrusunu görmesine engel oldukları için canı pek sıkkındı o anda kadıncağızın. Kolya son derece kibar bir tavırla öne eğilerek selamladı onu. Sonra Ninochka'ya dönüp aynı kibar tavrıyla onu da selamladı. Bu kibar davranışın hasta kadının üzerinde pek hoş bir etkisi olmuştu. Kollarını iki yana açarak yüksek sesle, ''İyi terbiye görmüş insan nasıl da belli ediyor kendini.'' dedi. ''Öteki konuklarımız hep birbirinin sırtında giriyorlar içeri.'' Yüzbaşı yumuşak olmakla birlikte endişeli bir sesle, ''Ne demek anacığım, birbirinin sırtında ne demek?'' diye kekeledi. ''Basbayağı birbirinin sırtında giriyorlar kapıdan. Holde at gibi birbirinin sırtına binip kibar bir ailenin yanına öylece giriyorlar. Konuk dediğin öyle mi olurmuş?'' ''Peki ama kim böyle girdi içeri söylesene anacığım.'' ''İşte bu çocuklar şunun sırtında, öteki de şuradakinin sırtında girdiler bugün.'' Ama Kolya İlyusha'nın yatağının yanına varmıştı bu arada. Hastanın yüzü gözle görülecek ölçüde sararmıştı. Yatağının içinde hafifçe doğrulmuş, dik dik Kolya'ya bakıyordu. Krasotkin iki aydır hiç görmemişti küçük dostunu. Birden olduğu yerde dona kaldı. Bu derece zayıflamış, sararmış bir yüz, tuhaf bir biçimde irileşmiş, hummalı bir ateşle alev alev yanan gözler, böylesine kuru eller görebileceğini hiç ummamıştı. İlyusha'nın sık sık soluyuşuna, renksiz dudaklarına üzgün bakıyordu. Yatağa iyice yaklaştı, büsbütün şaşırmış. ''Ne haber moruk, nasılsın?'' dedi. Ama sesi kesildi birden, durumu kurtaracak kadar serbest konuşmaya yetmedi gücü. Yüzü değişti, dudakları titremeye başladı. İlyusha acı acı gülümsedi ona. Bir şey söylemeye onun da gücü yoktu hala. Kolya birden kolunu kaldırdı, nedense İlyusha'nın başını okşadı. Alçak sesle önemli değil dedi. İlyusha'yı avutmak için söylememişti bunu. Kendi de bilmiyordu bunun için söylediğini. Bir dakikalık bir sessizlik daha oldu. Kolya birden son derece sakin, ''Ne o, yeni bir yavru mu?'' dedi. İlyusha soluyarak ''Evet'' diye fısıldadı. Kolya ciddi, ağırbaşlı, ''Burnu siyah, demek ki ısıran, zincire vurulması gereken cinsinden.'' dedi. O anda en önemli sorun köpek yavrusu ve onun siyah burnuymuş gibi bir tavrı vardı. Oysa önemli olan bir ufaklık gibi ağlamamak için var gücüyle kendini tutmaya çalışmasıydı. ''Büyüyünce zincire vurmanız gerekecek onu, bilirim bu cins köpekleri.'' Çocuklardan biri yüksek sesle ''Kocaman olacak.'' dedi. Birkaç ses birden duyuldu. ''Tabii tabii, kurt köpeğidir, kocaman olacak, dana kadar.'' Yüzbaşı atıldı hemen. ''Evet, dana kadar olacak.'' ''Çok aradım bunu. En azgınını buldum sonunda. Anası babası da pek iri şeylerdi. Bir adam boyu vardılar neredeyse. Hem azgın mı azgın. Buyurun şuraya, İlyusha'nın karyolasının kenarına oturun. İsterseniz sedire de oturabilirsiniz. Buyurun değerli, çoktan beri beklediğimiz konuğumuz. Alexey Fyodorovich'le geldiniz galiba.'' Krasotkin İlyusha'nın ayak ucuna oturdu. Buraya gelirken serbest konuşmaya başlayacağı bir konu hazırlamıştı belki ama bir türlü toparlayamıyordu kendini. Hayır, Perezvon'la geldim. Perezvon adında bir köpeğim var da, Slav adı. Dışarıda bekliyor, ıslık çaldım mı koşarak dalacak içeri. Birden İlyusha'ya döndü. Benim de bir köpeğim var. Juçka'yı anımsıyor musun moruk? İlyusha'nın yüzü değişti. Acı dolu bakışlarını kolyeye dikmişti. Kapının yanında ayakta duran Alyosha yüzünü buruşturdu. Juçka'dan söz etmesin diye kolyeye göz kırptı. Ama Beriki bunu anlamadı ya da işine gelmediği için anlamazlıktan geldi. İlyusha çatlak bir sesle, ''Nerede olduğunu biliyor musun Juçka'nın?'' diye sordu. ''Senin Juçka'na da söyletme beni şimdi. Yok artık Juçka, yok.'' İlyusha susuyordu. Bir kez daha dik dik baktı konuğunun yüzüne. Kolya ile göz göze gelen Alyosha gene göz kırptı ona ama Beriki şimdi de anlamamış gibi başını çevirdi. İnsafsızca sürdürüyordu konuşmasını. Bir yerde gebermiş gitmiştir. Öylesine bir ziyafetten sonra başka ne gelirdi elinden? Hem bende bir Perezvon var, Slav adı bu. Sana getirdim onu. Nedense solumaya başlamıştı Kolya. İlyusha birden istemem dedi. İstersin istersin seyret önce sonra konuş. Seveceksin. Mahsus getirdim onu sana. Juçka gibi bu da uzun tüylü. Kolya son derece heyecanlı birden Bayan Snegireva'ya döndü. İzninizle köpeğimi içeri çağırabilir miyim efendim? İlyusha acıklı bir sesle istemem istemem diye haykırdı. Bakışı sitem doluydu. Yüzbaşı oturmakta olduğu köşedeki sandığın üzerinden fırladı birden. Bunu başka bir zamana bıraksanız nasıl olurdu acaba diye kekeledi. Ama kararından döneceği hiç benzemeyen Kolya aceleyle Sumurov'a, Sumurov kapıyı aç diye seslendi. Kapı açılır açılmaz da ıslık çaldı. Perezvon koşarak daldı odaya. Kolya yerinden fırlayarak, ''Hop Perezvon salta, salta dur!'' diye bağırdı. Köpek İlyusha'nın yatağının önünde arka ayaklarının üzerinde doğruldu. O anda hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. İlyusha ürperdi, birden zorla döndü yatağının içinde, öne eğilerek Perezvon'a baka kaldı. Acıdan, mutluluktan çatlak çıkan bir sesle ''Juçka bu!'' diye bağırdı. Krasotkin'in sevinçten çın çın öten sesi doldurdu odanın içini birden. ''Ne sandın ya?'' Eğilerek köpeği kucağına aldı, İlyusha'nın yanına getirdi. ''Bak moruk, bir gözü şaşı, sol kulağı da yırtık, tıpkı bana söylediğin gibi. Bu işaretleriyle buldum onu. Hemen o gün buldum. Sahipsizdi, kimsesi yoktu.'' Bir yüzbaşıya, bir karısına, bir Alyosha'ya bakıyor, sonra gene İlyusha'ya dönüyordu. Fedetovların avlusunda barınıyordu, oraya sığınmıştı. Ama baktıkları yoktu hayvancağıza, köyden kaçmış gelmiş. Arayıp buldum onu. Biliyor musun moruk, senin attığın toplu iğneli ekmeği yememiş sanırım. Öyle ya, iğneyi yutmuş olsaydı ölmesi gerekirdi. Yaşadığına göre ne yapıp yapıp ağzından çıkarmıştı onu. Çıkarırken görmedin demek. Ama bu arada diline batmış iğne onun için bağırmış. Bağıra bağıra kaçınca sen de iğneyi yuttuğu için bağırıyor sandın. Köpeklerin ağız derileri pek naziktir, insanınkinden bile. Onun için çok acı duydu. Kolya'nın yüzü heyecandan al al olmuştu. İlyusha'nın konuşacak durumu yoktu. Yüzü bembeyaz, gözleri yuvalarından uğramış, ağzı açık Kolya'ya bakıyordu. Kolya bu davranışının hasta çocuğun sağlığına ne denli kötü etkisi olacağını bilseydi, hiç girişmezdi böyle bir oyuna. Ama odada bir tek Alyosha biliyordu bunu. Yüzbaşıya gelince o anda küçük bir çocuktan farksızdı. Sevinçle, ''Juçka ha?'' diye bağırıyordu. ''Juçka bu demek öyle mi? İlyusha'cım, Juçkan geldi bak, Juçkan geldi. Anacım bak Juçka.'' Ha ağladı ha ağlayacaktı. Sumurov durgun bir sesle, ''Nasıl anlayamadım bunu?'' dedi. ''Gördünüz mü Krasotkin'i? Juçka'yı bulur o dememiş miydim size? Bulmuş işte.'' Çocuklardan biri, ''Evet bulmuş.'' diye haykırdı. Başka birisi, ''Yaşasın Krasotkin.'' Çocuklar hep birden alkışlayarak bağırmaya başladılar. Yaşasın Krasotkin, yaşasın. Krasotkin bağırarak susturdu onları. Susun çocuklar, susun. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım size. Köpeği bulduktan sonra eve götürdüm. Son güne kadar hiç kimseye göstermedim. Yalnız 2 hafta önce Smurov gördü onu ama köpeğin Perezvon olduğuna inandı hemen, hiç fark etmedi. Bu arada birçok numara öğrettim Juçka'ya. Görün ne numaralar yapıyor. Sana terbiye edilmiş bir köpek getirmek için öğrettim ona bu numaraları moruk. Senin Juçka bak ne marifetliymiş moruk diyebilmek için. Bir parça et var mı? Öyle bir numara gösterecek size ki katılacaksınız gülmekten. Bir parça et gerek, yok mu? Yüzbaşı birlikte kullandıkları ev sahibinin mutfağına koştu. Kolya değerli zamanı boşuna geçirmek istemiyormuş gibi öl diye bağırdı Perezbon'a. Köpek olduğu yerde bir kez dönüp sırt üstü yere uzandı, bacaklarını havaya dikip hareketsiz kaldı. Çocuklar kahkahalarla gülüyorlardı. İlyusha hep o acı acı gülümsemesiyle bakıyordu. Ama Perezvon'un ölmesi en çok Bayan Snegireva'nın hoşuna gitmişti. Kahkahalarla gülüyor, parmağını şaklatarak yanına çağırıyordu köpeği. Perezvon, Perezvon. Kolya mağrur bir tavırla, ben emir vermedikçe dünyada kıpırdamaz yerinden, dünyada diye haykırdı. Hepiniz birden bağırsanız bile tınmaz ama ben söyleyince hemen fırlar. Kalk Perezvon. Köpek bir silkinişte ayağa kalktı, sevinç çığlıkları atarak zıp zıp zıplamaya başladı. Yüzbaşı elinde bir parça haşlama etle geldi. Kolya eti alırken ciddi bir tavırla, sıcak değil ya diye sordu, değilmiş. Köpekler sıcak eti sevmezler de. Hepiniz bakın şimdi, İlyuşacım sen de bak. Baksana moruk, niçin bakmıyorsunuz? Köpeği senin için getirdim buraya, başını çeviriyorsun. Yeni numara başladı. Kolya kıpırdamadan duran Perezvon'un öne uzattığı burnunun üzerine ağzını sulandıran et parçasını koydu. Hayvancağız sahibinin istediği sürece, belki de yarım saat, hiç kıpırdamadan öyle durmak zorundaydı. Ama 1 dakika sonra izin çıktı. Kolya kap diye bağırdı. Et parçası göz açıp kapayana dek Perezvon'un burnunun üzerinden ağzına geçiverdi. Seyirciler şaşırmıştı elbette. Alyosha elinde olmayan bir sitemle, ''Şimdiye dek sırf köpeği terbiye etmek için gelmediniz demek.'' dedi. Kolya içten ''Evet.'' diye haykırdı. ''Onu tam yetişmiş olarak göstermek istiyordum sizlere.'' Ilyusha ince parmaklarını şaklatarak köpeği yanına çağırdı birden. ''Perezvon, Perezvon.'' Kolya ''Dur sen.'' dedi. ''Kendi atlar yanına.'' Avucuyla yatağa vurdu. Gel Perezvon atla. Köpek ok gibi atladı İlyusha'nın yanına. İlyusha köpeğin başını kollarının arasına aldı, göğsüne bastırdı. Perezvon da buna karşılık İlyusha'nın yüzünü yalamaya başlamıştı. İlyusha köpeği kendine çekip yatağa uzandı, yüzünü uzun tüyleri arasına gömdü. Yüzbaşı, Tanrım sana şükürler olsun Tanrım diyordu. Kolya İlyusha'nın yatağına oturdu gene. İlyusha bir şey daha göstereceğim sana dedi. Oyuncak bir top getirdim. Anımsıyor musun bir gün bu toptan söz etmiştim sana da. Ah bir görsem onu demişti. Bak işte getirdim onu. Kolya tunç topunu aceleyle çıkardı çantasından. Kendi de pek mutlu olduğu için acele ediyordu. Başka zaman olsa Perezvon'un bıraktığı etkinin geçmesini bekler, ondan sonra çıkarırdı topu. Ama şimdi bir şeyi umursadığı yoktu. Görüyorum çok mutlusunuz. Alın işte daha da artsın mutluluğunuz. Sonsuz biraz duyuyordu. Çoktandır göze koymuştum bunu moruk, senin için kuşkusuz. Memur Morozov'dan aldım onu. Ona da kardeşinden kalmış. Bir işe yaradığı yoktu, boşu boşuna duruyordu orada. Babamın kitaplarından biriyle değiştik. Muhammed'in akrabası ya da yararlı bir çılgınlıktı kitabın adı. Sansür daha kurulmamışken 100 yıl önce Moskova'da yayınlanmış açık saçık bir kitap. Morozov bayılır böyle kitaplara. Teşekkür bile etti. Kolya herkes görsün diye elinde tutuyordu topu. İlyusha sağ kolu Perezvon'un boynunda hafifçe doğrulmuş, oyuncağı heyecanla seyrediyordu. Kolya yanında barut bulunduğunu, bayanlar korkmazlarsa atış yapabileceklerini söylediğinde heyecan son haddini bulmuştu. Bayan Snegireva topa yakından bakmak istedi. Hemen yerine getirdiler isteğini. Tekerlekleri olan tunç top pek hoşuna gitti kadının. Dizlerinin üzerinde yürütmeye başladı onu. Ateş edilmesi için kendisinden istenilen izne, ne olacağını anlamadan seve seve verdi. Kolya barutla saçmaları gösterdi. Yüzbaşı eski bir asker olarak topu doldurmayı üzerine aldı, pek az bir barut döktü namluya. Saçma koymayı bir dahaki sefere erteleseler çok iyi olacağını söyledi. Topu ağzını odanın boş bir köşesine yöneltip yere koydular, fitili yerleştirip ateşlediler. Nefis bir patlama oldu. Bayan Snegireva irkildi ama peşinden kahkahayı bastı. Çocuklar heyecandan dilleri tutulmuş bakıyorlardı. Ama odada en mutlu olan yüzbaşıydı. Gözlerini kırpmadan İlyusha'ya bakıyordu. Kolya kaldırdı topu barutuyla, saçmasıyla birlikte İlyusha'ya armağan etti. Mutluluktan yüreği hızlı hızlı vuruyordu. ''Sana aldım bunu, sana'' dedi. ''Hanidir senin için saklıyordum.'' Birden Bayan Snegireva atıldı. Küçük bir çocuk gibi yalvarıyordu. ''Ah ne olur bana armağan edin onu, bana verin ne olur, bana verin.'' Topu ona vermeyecekler diye müthiş korktuğu belliydi. Kolya yüzünü buruşturdu. Yüzbaşı da pek heyecanlanmıştı. Hemen karısının yanına koştu. ''Anacım, anacım, senindir top, senindir. Ama izin ver de İlyusha'da dursun, ona armağan edildi çünkü. Senindir top, oynaman için istediğin zaman verecekler onu sana. İlyusha, ikiniz ortaklaşa kullanırsınız.'' Yarı deli kadın ağlamaklı, ''Hayır, istemem.'' diye diretiyordu. ''Hepten benim olsun, İlyusha'nın değil.'' İlyusha birden atıldı. ''Al anne, al senin olsun.'' ''Anneme armağan edebilir miyim onu Krasotkin?'' Kolya'nın armağanını başkasına veriyor diye güceneceğinden müthiş korkarak yalvaran gözlerle bakıyordu ona. Hemen razı oldu Krasotkin, elbette. Topu İlyusha'nın elinden alıp önünde kibarca eğilerek Bayan Snegireva'ya verdi. Kadıncağız sevincinden ağlamaya başlamıştı. ''İlyusha'cım benim, annesini sever benim yavrum.'' dedi. Topu dizlerinin üzerinde yürütmeye koyuldu. Yüzbaşı hemen karısının yanına koştu. ''Anacım, izin ver elini öpeyim.'' dedi. Saygılı bir tavırla öptü elini. İyice duygulanan kadın Krasotkin'i göstererek, ''İyi yürekli, soylu bir genç.'' dedi. ''İstediğin kadar barut getireceğim sana İlyusha. Barutu kendimiz yapıyoruz artık.'' Baravikov nasıl yapıldığını öğrenmiş. 24 ölçü güherçile, 10 ölçek kükürt, 6 ölçek ağaç kömürü birlikte dövülüyor, içine su konuyor. Elde edilen hamur iyice yoğrulduktan sonra kurutulup öğütülüyor. Barut hazır. İlyusha, ''Smurov anlattı bana barutunuzu.'' dedi. ''Ama babam bunun sahici barut olmadığını söylüyor.'' Kolya'nın yüzü kızardı. ''Sahi değil miymiş? Öyle bir patlayış patlıyor ki, ama belki de değildir.'' Yüzbaşı süt dökmüş kedi gibi, ''Hayır efendim, bunu demek istememiştim.'' diye atıldı. ''Evet, sahici barutun öyle yapılmadığını söylemesine söyledim tabii. Ama o kadar önemli değil bu, böyle de yapılabilir çünkü.'' ''Bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz sanırım.'' Taş bir merhem kutusunda ateşledik, güzelcene yandı, pek az bir artık kaldı geride. Hem bizimki yalnızca hamuruydu, kurutulup öğütülürse... Ama siz daha iyi bilirsiniz elbette, ben bilmiyorum. Birden İlyusha'ya döndü. Babası Bulkin'i bu yüzden dövmüş, duydun mu? Duydum. Kolya'yı sonsuz bir hazla dikkatle dinliyordu İlyusha. Bir şişe barut hazırlamıştık, yastığının altında saklıyordu. Babası görmüş. Evi havaya uçururmuş bu barut, öyle söylemiş. Sonra da bir güzel sopa çekmiş ona. Okul müdürüne beni şikayet etmek istemiş. Artık benimle dolaşmasına izin vermiyorlar. Hiç kimse benimle arkadaşlık ettirmiyor oğluna zaten. Sumurov'u bile bırakmıyor anası babası. Kente ün saldık. Kolya alaylı alaylı gülümsedi. Deli diyorlar benim için. Demiryolu olayından sonra oldu bütün bunlar. Yüzbaşı ah diye haykırdı, duyduk o olayı. Nasıl korkmadan yattınız orada? Tren üstünüzden geçerken hiç korkmadınız mı sahi? Dehşete kapılmadınız mı? Yüzbaşı yaltaklanır bir tavırla soruyordu bunları. Kolya pek önemsiz bir konuymuş gibi, o kadar değil dedi. Yeniden İlyuşa'ya döndü. En çok da şu uğursuz kaz yüzünden adım kötüye çıktı. Önemsemez bir tavırla anlatmak için kendini zorladığı halde bir türlü başaramıyordu bunu, ikide bir şaşırıyordu gene. İlyuşa gülümseyerek, ''Kaz olayını da duydum.'' dedi, anlattılar. ''Ama aklım ermedi doğrusu, gerçekten mahkemeye verdiler mi seni?'' Kolya alaylı gülümsedi. ''İncir çekirdeğini doldurmaz bir iş, pireyi deve yaptılar gene. Alanda dolaşıyordum, baktım bir kaz sürüsü geçiyor, durup seyretmeye başladım onları. Birden Plotnikov'un dükkanında çalışan Vişniyakov geldi yanıma, yüzüme bakıp bakıp, ''Neyini seyrediyorsun kazların?'' diye sordu. Ben de ona baktım. Ablak aptal bir suratı vardı. 20'sinde bir aptal. Şunu söyleyeyim ki halka hiçbir zaman sırt çevirmem ben. Halkla yarenlik yapmaya bayılırım. Büsbütün koptuk biz halktan. Gerçektir bu. Gülüyorsunuz yanılmıyorsam Karamazov. Alyosha son derece içten, ''Asla Tanrı korusun.'' dedi. ''Dikkatle dinliyorum sizi.'' Kolya'nın öfkesi hemen geçti. Gene keyifli keyifli anlatmayı sürdürdü. Benim düşüncem açık ve basittir Karamazov. Halka inanırım, her zaman da seve seve hak veririm ona. Ama şımarmaması koşuluyla. Bu sine qua'dır. Dipnot, en önemli şart, Latince. Evet, kaz olayını anlatıyordum. Aptal Vişniyakov'un suratına bakıp, ''Şu kaz ne düşünüyor acaba diye merak ediyorum.'' dedim. Salak salak bakıyordu yüzüme. ''Ne düşünebilir bir kaz?'' diye sordu. ''Arpa yüklü şu arabayı görüyor musun?'' dedim. ''Çuvallardan biri delinmiş, yere arpa dökülüyor. Bir kaz da başını uzatmış, tam tekerleğin dibindeki arpaları yiyor. Görüyor musun?'' ''Görüyorum tabii.'' dedi. ''Şimdi araba biraz öne gitse, tekerlek kazın boynunu koparır mı koparmaz mı?'' dedim. Elbette diyerek gevrek gevrek gülümsedi. Hadi sürelim arabayı dedim. Hadi dedi. İşimizi çabuk bitirdik. Vişniyakov hiç belli etmeden dizginlerin yanında durdu. Ben de kazın önünü kestim. Köylü o sıra birisiyle çene çalıyordu, iyice dağılmıştı. Kaz da başını uzatmış, tekerleğin tam dibindeki arpaları gagalıyordu. Vişniyakov'a göz kırptım, dizginleri birden çekti ve grak diye bir ses duyuldu. Kazın boynu kopmuştu. Pek tabii köylüler görmüştü bizi. Hepsi birden, ''Bilerek yaptın bunu, bilerek yaptın.'' diye bağırmaya başladılar. ''Hayır, bilerek yapmadım. Ama köylülerin söz dinledikleri yoktu. Yürü bakalım yargıca.'' dediler. Beni de yakalayıp götürdüler. ''Sen de yanındaydın, ona yardım ettin. Pazarda ne mal olduğunu bilmeyen yoktur senin.'' diyorlardı.